Ayrım 20, sayfa 198. Kocası eve döndüğünde Jennifer evin ön tarafındaki geniş salonda oturuyordu. Üzerinde vişne rengi bol bir palto vardı. Şapkasını takmıştı ve siyah çantasıyla aynı renkte eldivenleri kucağında duruyordu. Lawrence'ın arabasının yanaştığını duymuş, karanlık sokakta parlayan farlarını görmüştü. Jennifer perdeyi birkaç santim aralayıp sürücü koltuğunda oturan ve düşüncelerini motorla birlikte rölantiye alan kocasını izledi. Arka taraftaki valizine bakıp pencereden uzaklaştı. Kocası içeri girip paltosunu koridordaki sandalyeye bıraktı. Masanın üzerinde bu amaç için tuttukları kaba düşen anahtar sesini ve bir şeyin yere düştüğünü duydu. Acaba düşen düğün fotoğrafları mıydı? Lawrence bir an salonun kapısında duraksamış, ardından kapıyı açıp karşısında onu bulmuştu. Sanırım gitmeliyim. Jennifer, kocasının gözlerinin ayak ucundaki valize, haftalar önce hastaneden çıktığında kullandığı valize kaydığını gördü. Gitmen gerektiğini düşünen sensin. Jennifer derin bir iç geçirdi ve son iki saattir kafasında kurduğu cümleleri dile getirdi. Bu durum ikimizi de mutlu etmiyor. İkimiz de biliyoruz. Kocası yanından geçip içki dolabına gitti ve kendine üç parmak viski doldurdu. Onun bardağı tutuşundan kendisi eve döndüğünden beri kocasının ne kadar içmiş olabileceğini merak etti. Adam kristal kadehiyle bir koltuğa geçip tüm ağırlığını vererek oturdu. Gözlerini ona çevirip birkaç dakika bakışlarını kaçırmadı. Jennifer o bakışlardan rahatsız olmamaya çalışıyordu. Evet, dedi. Aklından başka bir şey mi geçiyor? Seni daha mutlu edebilecek bir şey mi var? Lawrence alaycı, kaba bir tonda konuşuyordu. İçki içindekileri ortaya çıkarmıştı ama Jennifer korkmuyordu. Artık bu adamın onun geleceği olmadığını biliyordu. Zorlu bir mücadeleye girişen savaşçılar gibi bakıştılar. Jennifer, biliyorsun değil mi diye sordu. Kocası gözlerini ondan ayırmadan viskisinden biraz içti. Neyi biliyorum Jennifer? Jennifer derin bir nefes aldı. Başkasını sevdiğimi ve o kişinin de Reggie Carpenter olmadığını, hem de hiç olmadığını. Konuşurken çantasıyla oynuyordu. Bu akşam fark etti. Reggie bir hataydı. Bir yanıltmacaydı. Ama bana hep kızgınsın. Çünkü başka birinin beni sevdiğini ve bunu söylemekten de çekinmediğini sen de benim gibi biliyorsun. O yüzden fazla soru sormamı istemiyorsun. O yüzden annem ve diğerleri elimdekilerle yaşayıp gitmem konusunda tavsiyeler veriyor. Hatırlamamı istemiyorsun. Hiç istemedin. Jennifer onun öfkeyle bağırmasını bekledi. Ama Lawrence başını sallamakla yetindi. Sonra Jennifer nefesini tutarken o da kadehini kaldırdı. Senin şu aşığın ne zaman burada olacakmış? Önce saatine, sonra da Jennifer'ın valizlerine baktı. Seni alacaktır mutlaka. O, Jennifer yutkundu. Ben, öyle bir şey yok. O halde bir yerde buluşacaksınız. Lawrence çok sakindi. Hatta eğlendiği bile söylenebilirdi. Jennifer, eninde sonunda buluşacağız dedi. Eninde sonunda diye tekrarladı kocası. Neden öyle? Ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Lawrence viskisini bıraktı. Çok zorlanmış gibi ayağa kalktı ve kendine bir viski daha koydu. Hatırlayamıyorum ve sen de bunu biliyorsun. Bazı şeyler geliyor aklıma ama henüz tam olarak berraklık kazanmış değil. Yine de bu işte bir terslik olduğunu hissediyorum. Odayı işaret etti. Terslik var çünkü ben başkasına aşığım. O yüzden çok üzgün olsam da gitmem gerekiyor. Doğrusu bu. İkimiz için de doğrusu bu. Lawrence başını salladı. Bu beyefendide olup bende olmayan şey nedir diye sorabilir miyim? Dışarıdaki sokak lambası titreşti. Bilmiyorum diye itiraf etti Jennifer. Ben yalnızca ona aşık olduğumu biliyorum. Onun da bana aşık olduğunu biliyorum. Biliyorsun öyle mi? Başka ne biliyorsun peki? Nerede yaşadığını, ne iş yaptığını, müsrif harcamalarını nasıl karşılayacağını biliyor musun? Sana yeni elbiseler alabilecek mi? Hizmetçin olacak mı? Mücevherlerin? Hiçbiri umurumda değil. Ama eskiden umurundaydı. Artık değiştim. Beni sevdiğini biliyorum ve önemli olan da bu. Benimle dalga geçebilirsin Lawrence ama bilmediğin Lawrence oturduğu yerden fırlayınca Jennifer geri çekildi. Ama ben senin aşığınla ilgili her şeyi biliyorum Jenny. Cebinden buruşuk bir zarf çıkarıp Jennifer'a doğru savurdu. Sana ne olduğunu gerçekten bilmek istiyor musun? Aşığının nerede olduğunu gerçekten bilmek ister misin? Ağzından tükürükler saçılırken gözleri bir cani gibi bakıyordu. Jennifer dona kalmış, kalbi sıkışmıştı. Sen beni ilk kez terk etmedin. Her şeyi biliyorum. Onun hakkında öğrendiklerim gibi bunu da biliyorum. Çünkü kazadan sonra çantanda onun mektubunu buldum. Jennifer, zarfın üzerindeki tanıdık el yazısını görünce gözlerini mektuptan ayırmadı. Bu mektup ondan geliyor. Onunla buluşmanı istiyor. Onunla kaçıp gitmeni bekliyor. Yalnız ikiniz, benden uzaklaşarak birlikte yeni bir yaşam kurmanızı istiyor. Lawrence biraz öfke, biraz da kederle yüzünü buruşturdu. Şimdi anımsıyor musun hayatım? Mektubu ona doğru fırlatınca Jennifer titreyen parmaklarıyla onu kavradı, hemen açıp okudu. Tek aşkım, söylediklerimin arkasındayım. İkimizden birinin cesurca davranması gerektiğine karar verdim. O işi kabul edeceğim. Cuma akşamı saat 19.15'te Paddington'da, 4. platformda olacağım. Bir şeyler çağrıştırdı değil mi Jenny? Evet diye mırıldandı Jennifer. Gözünün önüne bazı görüntüler geldi. Esmer, buruşuk, keten bir ceket. Mavi üniformalı, adamlarla dolu bir park. Booth. Evet, onu tanıyor musun? Aklına gelmeye başladı mı? Evet, anımsıyorum. Jennifer onu neredeyse görebiliyordu. Zihninde canlanmaya başlamıştı. Ama belli ki henüz her şeyi anımsamadı. Ne demek istiyorsun? O öldü Jennifer. Kazada öldü. O araba kazasından sen kurtuldun ama centilmen sevgilin öldü. Polisin dediğine göre olay yerinde ölmüş. O yüzden dışarıda seni bekleyen kimse yok. Paddington istasyonunda artık kimse seni beklemiyor. Artık hatırlayabileceğin hiç kimse yok. O da Jennifer'ın etrafında dönmeye başlamıştı. Kocasının konuştuğunu duyuyordu ama kelimeler anlamsızdı. Onu mantıklı bir yere götürmüyorlardı. Titreyerek, "Hayır," dedi. "Aa, ne yazık ki böyle. Kanıt istersen gazete haberlerini bulabilirim. Biz, ailenle ben, bazı sebeplerden ötürü ismini gizli tuttuk. Ama onun ölüm ilanını yayınladılar." "Hayır." Jennifer, Lawrence'ı itmeye başladı. Kollarıyla kocasının gövdesine vuruyordu. "Hayır, hayır, hayır." Onun söylediklerini duymuyordu. Olay yerinde öldü. "Yeter! Bunu söyleyip durma." Şimdi vahşi, kontrol edilemez bir çığlıkla Lawrence'ın üzerine atılmıştı. Kendi sesini uzaktan duyuyor, yumruklarının adamın yüzüne, göğsüne isabet ettiğini, sonra adamın güçlü kollarıyla onu kımıldamasını engelleyecek biçimde tuttuğunu güçlükle algılıyordu. Kocası sarsılmaz bir şekilde duruyordu. Söylediği de sarsılmaz bir şeydi. Öldü. Jennifer sandalyesine gömüldü ve Lawrence sonunda onu bıraktı. Kendini büzüşmüş gibi hissetti. O da sanki büyüyüp onu yutmuştu. Tek aşkım. Jennifer başını eğdi. Şimdi yalnızca yeri görebiliyordu ve gözyaşları burnundan damlayıp pahalı halıya akıyordu. Uzunca bir süre sonra kocasına baktı. Karşısındaki manzara bakamayacağı kadar nahoşmuş gibi gözlerini kapatmıştı. Söze, "Biliyorsan," diye başladı. "Anımsamaya başladığımı gerçekten anladıysan neden bana gerçeği anlatmadın?" Lawrence artık öfkeli değildi. Aniden yenilgiye uğramış gibi karşı sandalyeye oturdu. Çünkü hiçbir şey anımsamadığını görünce her şeyi geride bırakabiliriz diye umdum. Hiçbir şey olmamış gibi yapabiliriz sandım. Tek aşkım. Gidebileceği hiçbir yer yoktu. Booth ölmüştü. Bunca zamandır ölüydü. Jennifer her şeyi genç bir kızın bakış açısıyla hayal etmiş gibi kendini aptal ve yoksun kalmış hissetti. Ve Lawrence'ın sesi sessizliği bozdu. "Sen olmasaydın o adamın hala hayatta olabileceğini düşünüp vicdan azabı çekmeni istemedim." İşte başlamıştı. Jennifer bıçaklanmış gibi keskin bir acı hissetti aniden. "Hakkımda ne düşünürsen düşün Jennifer, bu şekilde daha mutlu olacağına inandım hep." Zaman geçti ama Jennifer saatler mi yoksa dakikalar mı geçtiğini bilmiyordu. Bir süre sonra Lawrence ayağa kalktı. Bir kadeh davisi koyup su içer gibi bir dikişte hepsini içti. Sonra bardağı gümüş tepsiye bıraktı. Jennifer donuk bir sesle "Şimdi ne olacak peki?" diye sordu. "Ben yatıyorum. Gerçekten çok yoruldum." Lawrence dönüp kapıya doğru yürüdü. "Bence sen de yat." Kocası gittikten sonra Jennifer bir süre daha orada oturdu. Kocasının üst katta ağır ağır ilerlediğini, bitkin ve sarhoş ayak seslerini, yatağa uzandığında yatağın gıcırtısını duydu. Büyük yatak odasındaydı. Jennifer'ın yatak odasında. Mektubu tekrar okudu. Onun olamayacak bir geleceği düşündü. Onsuz yaşayamayacağı aşkını hayal etti. Onu ifade edemeyeceği kadar çok seven, ölümünden kesinlikle Jennifer'ın sorumlu olduğu bir adamın sözlerini okudu. Sonunda yüzü gözünün önüne gelmişti. Hayat dolu, ümitli, aşık. Jennifer Sterling kendini yere bırakıp mektubu göğsüne yaslayarak sessizce ağladı. 11 Eylül 1960. Yaz aylarının sonlarında akşamüstü olmasına karşın hafifçe buğulanmış kafenin penceresinden onları gördü. Oğlu pencereye en yakın masaya oturmuş menüyü okurken ayaklarını sallıyordu. Anthony kaldırımda duraksayıp çocuk olduğuna işaret eden yumuşak hatların kaybolmaya yüz tuttuğu bacaklara baktı. Oğlunun nasıl bir adama dönüşeceğini gözünde canlandırabiliyordu. Kalbinin sıkıştığını hissetti. Kutuyu kolunun altına alıp yürüdü. Garsonların eski tip üniforma giyip beyaz önlük taktığı bu büyük ve hareketli kafede buluşmak Clarissa'nın tercihiydi. O buraya kafe kelimesinden utanıyormuş gibi kahve dükkanı diyordu. Philip, babacığım, Anthony masanın yanında durup oğluna baktığında yüzündeki mutluluğu görebiliyordu. Clarissa diye de ekledi. Daha az sinirli görünüyor diye düşündü hemen. Önceki buluşmalarında hep kendini suçlu hissetmesine sebep olan bir gerginlik olurdu. Şimdi Clarissa onu meraklı, her an ısırabilecek bir şeye bakan biri gibi inceliyordu. Mesafeli ve ağırbaşlıydı. Anthony, çok iyi görünüyorsun dedi. Clarissa da teşekkürler diye karşılık verdi. Oğluna dönüp sen de kocaman olmuşsun dedi. Tanrım, 2 ayda 10 santim uzadın sanırım. 3 ayda. Ve bu yaşlarda çabuk uzuyorlar. Clarissa'nın yüzünde çok iyi tanıdığı, onaylamadığını belirten somurtkan ifade vardı. İster istemez Jennifer'ın dudaklarını aklına getirmişti. Onun dudaklarını böyle büktüğünü hiç görmemişti. Belki de bilinçli olarak yapmıyordu. Clarissa ona bir fincan çay doldurup önüne iterek "İyi misin?" dedi. "İyiyim, teşekkürler. Çok çalışıyorum. Her zamanki gibi." "Evet. Sen nasılsın Philip? Derslerin iyi mi?" Oğlunun yüzü menüye gömülmüştü. "Babana yanıt ver." "İyi." "Aferin. Notların iyi mi?" "Karnesi yanımda. Görmek istersin diye düşündüm." Clarissa karneyi çantasından çıkarıp ona uzattı. Anthony, Philip'in düzgün kişiliği ve içten çabaları ile ilgili aldığı övgülerden beklenmedik bir gurur duydu. Futbol takımının da kaptanı. Kadının sesi memnuniyetini ele veriyordu. "Bravo sana." Anthony oğlunun omzunu sıvazladı. "Her akşam ev ödevlerini yapıyor. Kontrol ediyorum." Philip şimdi ona bakmıyordu. Philip'in hayatında olmasını hiç istemediği baba figürü, boşluğunu Edgar doldurmuş muydu yoksa? Onunla kriket oynuyor muydu? Ona hikaye okuyor muydu? Anthony içinin karardığını hissedince çayından bir yudum alıp kendini toparlamaya çalıştı. Garsonu çağırıp bir pasta tabağı istedi. "Elinizdeki en büyük pasta olsun. Erken kutlama yapacağız," dedi. Clarissa, "Pasta yerse yemek yiyemez," dedi. "Yalnızca bir defalık." Clarissa dilini ısırmamak için kendini zor tutuyormuş gibi başka tarafa döndü. Kafedeki gürültü gittikçe artıyor gibiydi. Pasta gümüş servis tabaklarında geldi. Anthony oğlunun gözlerinin pastaya kaydığını görünce yemesi için işaret etti. Sessizlik uzayınca "Yeni bir iş teklifi aldım," dedi. "Nation'dan mı?" "Evet, ama New York'ta. Birleşmiş Milletler'deki adamları emekli oluyor ve bir yıllığına onun yerine geçmek ister miyim diye sordular. Şehrin merkezinde bir de daire veriyorlar." Don haberi verdiğinde Anthony ona pek inanmamıştı. Don'un söylediğine göre bu ona ne kadar güvendiklerinin de göstergesiydi. Belki de öyleydi, kim bilir. Gelecek yıl bu zamanlar yine yollarda olacaktı. Çok güzel. Clarissa küçük bir kremalı pastayı önündeki tabağa koydu. Biraz şaşırdım ama benim için iyi bir fırsat olabilir. Evet, çok iyi. Yolculuk etmeyi hep sevmişsindir. Şimdi yolculuk etmeyeceğim. Şehrin merkezinde çalışacağım. Don bunu söylediğinde Anthony rahatlayıp iç geçirmişti. Böylece bazı kararlar alabilecekti. Daha iyi bir işinin olması demek, Jennifer'ın da onunla gelebileceği, onunla yeni bir hayata başlayabileceği anlamına geliyordu. Ve bu konuyu düşünmemeye çalışsa da Jennifer, onunla gelmek istemediği takdirde bir kaçış yolu olacaktı. Onun için Londra artık Jennifer'la bütünleşmişti. Birlikte geçirdikleri anları damgalayan yerlerle doluydu. Her neyse, yılda birkaç defa gelirim ve sana mektupla yazacağım. Bilemiyorum. Philip'e oradaki hayatımı anlatmak istiyorum. Belki biraz büyüdüğünde ziyaretime bile gelir. Edgar ne kadar sade bir düzen kurarsak hepimiz adına o kadar iyi olacağını düşünüyor. Düzenin bozulmasından hoşlanmıyor. Edgar, Philip'in babası değil. Ona senden daha çok babalık ediyor ama. Birbirlerine ters ters baktılar. Philip'in pastası tabağının ortasında duruyordu. Ellerini de bacaklarının altına koymuştu. Her neyse, bu konuyu şimdi konuşmayalım. Philip'in doğum gününü kutluyoruz. Anthony neşeli bir ses tonu takındı. Hediyeni görmek istersin değil mi? Oğlu hiçbir şey söylemedi. Tanrım diye düşündü Anthony. Ona ne yapıyoruz böyle? Masanın altına eğilip kocaman dikdörtgen kutuyu aldı. İstersen gerçek doğum gününe kadar saklayabilirsin. Ama annen bana o gün hep birlikte dışarı çıkacağınızı söyledi. O yüzden şimdi açabilirsin. Kutuyu oğluna uzattı. Philip kutuyu aldı ve temkinli bir ifadeyle annesine baktı. Clarissa gülümsemeye çalışarak "Yarın pek vaktin olmayacağı için açabilirsin." dedi. Ve sonra Anthony'ye dönüp "Kusura bakmazsan burnumu pudralayacağım." diye ekledi. Kadın ayağa kalktığında Anthony onun masaların arasından gidişini izleyip bu konuşmadan onun da kendisi kadar rahatsız olup olmadığını merak etti. Belki şimdi bir telefon kulübesi bulup Edgar'a eski kocasının ne kadar mantıksız konuştuğundan yakınacaktı. "Hadi bakalım," dedi oğluna, "aç." Annesinin bakışlarından kurtulan Philip biraz daha canlanmıştı. Kahverengi ambalajı yırttı ve içindekini gördüğünde hayretler içinde kala kaldı. "Anthony, bu Hornby," dedi. "En iyisinden. Bu da uçan İskoçyalı. Duymuş muydun?" Dipnot, değişik şekillerdeki tren maketleri, yayıncının notu. Philip başını salladı. "Parçaları nasıl birleştireceğin burada gösteriliyor. Küçük istasyonlar ve adamlar da var. Şu torbanın içindeler. Birleştirebilir misin? Edgar'dan yardım isterim." Anthony sanki kaburgasına şiddetli bir darbe yemişti. Bu acıyı bastırmaya çalıştı. Ne de olsa oğlunun hatası değildi bu. "Evet," dedi dişlerini gıcırdatarak. "Eminim yardım eder." Birkaç dakika konuşmadılar. Sonra Philip elini kaldırıp pastalardan birini ağzına attı. Düşünülmeden yapılan bu davranış içinde doyumsuz bir zevk uyandırmıştı. Sonra çikolatalı bir pasta daha aldı ve onu da ağzına atmadan önce babasına muzip bir ifadeyle göz kırptı. "Babanı gördüğüne seviniyor musun?" Philip uzanıp elini Anthony'nin göğsüne bastırdı. Anthony kollarını oğlunun gövdesine götürüp ona sımsıkı sarıldı. Saçının kokusunu içine çekip ciğerlerine doldurduğunu belli etmemeye çalıştı. Oğlu geri çekildiğinde "Artık iyi misin?" diye sordu. Ön dişlerinden biri düşmüştü. "Anlamadım." Philip kutunun içindeki motoru çıkarmaya çalıştı. "Annem dedi ki sen kendinde değilmişsin. O yüzden mektup yazmıyormuşsun." "Artık daha iyiyim, evet." "Ne oldu peki?" "Afrika'dayken kötü şeyler oldu. Onlara üzüldüm. Hastalandım ve sonra da aptallık edip çok içtim." "Gerçekten de aptalcaymış." "Evet evet öyle. Bir daha yapmayacağım." Clarissa masaya döndü. Anthony kadının pembe burnunu, kırmızı göz çevresini görünce şaşırdı. Gülümsemeye çalışınca karşılığında bitkin bir tebessüm aldı. Anthony hediyesini beğendi dedi. "Tanrım, gerçekten muhteşem bir hediyeymiş." Işıl ışıl parlayan motoru ve oğlunun yüzündeki mutluluğu görünce Teşekkür etmişsindir umarım Philip, diye ekledi. Anthony tabağa bir pasta koyup Clarissa'ya uzattı. Sonra kendisi de bir tane aldı ve aile hayatını bir süre daha taklit etmeyi sürdürdüler. Anthony bir süre sonra sana Amerika'dan yazmama izin verdi. Clarissa, yeni bir hayata başlıyorum Anthony, diye mırıldandı. Yeni bir sayfa açıyorum. Yalvarır gibi konuşuyordu. Mektup yazacağım, o kadar. Formika masada birbirlerine baktılar. Yanlarındaki oğulları yeni treninin tekerleklerini takarken neşeyle mırıldanıyordu. Bir mektup hayatını ne kadar aksatır ki? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Paddington. P-A-D-D-I-N-G-T-O-N. Hornby. H-O-R-N-B-Y.